Ayrım 9.
Yakası o kadar dardı ki Pimpus adeta boğulacak gibiydi. Yutkunduğu zaman kravatı da inip kalkıyordu. Elbisesi kahverengi, tüylü bir kumaştan yapılmıştı. Pantolonunun yanlarında belli belirsiz somya izleri vardı. Ayağına kahverengi beyaz karışımı ayakkabılar, içine de yeşilli kırmızılı ekose yün çoraplar giymişti. Alice hayretle ona baktı. İçeri gelene bakın hele dedi. Pimpus bu kadından nefret ediyordu. Mr. Pritchard'ın karısına kahve götürmek için kalkınca tabureye oturdu. Yeni gelen ağaç çilekli pastadan istiyorum dedi. Sıkıntıyla Camille baktı. Boğuk bir sesle bu pastadan mutlaka tatmalısınız dedi. Camille ona döndü. Gözlerine sıcak bir bakış belirdi. Bir erkeğin zorlandığını hemen anlardı. Kibarca teşekkür ederim dedi. Sahilde orada kahvaltı etmiştim. Pimple telaşla ben size ikram etmek istiyorum dedi. Sağ olun ama gerçekten yiyemem. Alice siz yiyemezsiniz ama o yer. Ona pastayı baş aşağı suda boğulurken ver, yine yer. Pastayı tabağa aktardı, bir de bıçak buldu. Pimples, çift porsiyon olsun lütfen dedi. Alice zalimce, bence senin aylığın bitti dedi. Bütün harçlığın gırtlağına gitti. Pimples titredi. Tanrım, bu kadından ne kadar nefret ediyordu. Alice'in gözü sarışındaydı. Durumu kavramıştı. Lokantadaki her erkeğin antenleri kıza dönüktü. Bu da Alice'i tedirgin etti. Şu an içeri girince durumu anlayacaktı. Bir an önce şu otobüs gitsin, içkime kavuşayım diye beklerken şimdi birden sinirlenmişti. Ernest Horton, çantamı alabilsem size bir takım oyunlar gösterirdim dedi. Yepyeni şeyler, çok şirin. Camille, oradan ayrılan ne kadar oluyor diye sordu. Ernest, 5 ay oluyor dedi. Gözleri adamın ceketine takılı, büroveye gitti. Mavi çizgileri, beyaz yıldızları vardı. Üstün başarı madalyası dedi, öyle değil mi? Ernest, öyle diyorlar ama bakkalda bozmuyorlar. Hep birlikte güldüler. Baş patron mu yakanıza ineledi? Ya. Mr. Pritchard öne doğru eğildi. Ne olup bittiğini anlayamamak onu rahatsız etmişti. Pimples şu ağaç çilekli pastadan bir tatsanız dedi. Yiyemem. Alice haydi bunun için istedi sinek bul da pastayı suratına ye dedi. Camille bir takım belirtiler sezmişti. Bu kadın kendisinden nefret etmeye başlamıştı. Lokantadaki öteki hanımlara göz ucuyla baktı. Mrs. Pritchard'dan zarar gelmezdi ama yanındaki gözlüksüz vaziyeti idare etmeye çalışan başkaydı. İnşallah birbirimize düşmeyiz diye düşündü. Çetin cevize benziyordu. İçinden ah Lorraine diye geçirdi. Şu serseriyi başından at da gene beraber oturalım. Korkunç bir yalnızlık ve kimsesizlik duygusuna kapılmıştı. Acaba Mr. Pritchard'la evlilik nasıl olur diye düşündü. Kafasında tasarladığı adama çok benziyordu. Böyle biriyle evlilik pek zor olmazdı herhalde. Karısı çok dertli gibi durmuyordu. Bernice Pritchard kararsızdı. Camille'den nefret etmiyordu. Hayal meyal lokantada bir değişiklik olduğunu farkındaydı ama nedenini kavrayamamıştı. Miller'a da haydi eşyalarımızı toplayalım dedi. Aslında eşyalarını toplamışlardı. İşte Juan yatak odasından çıkıyordu. Temiz bir kadife pantolon, tertemiz mavi bir gömlek, deri bir mont giymişti. Saçlarını sıkıca taramış, yüzü sinek kaydı tıraştan parlamıştı. Hazır mısınız diye sordu. Alice kocası tezgah boyunca yürürken gözlerini ondan ayırmadı. Adam Camille'e hiç bakmadı. Alice birden tehlike çanlarının çaldığını hissetti. Juan kızlara bakardı. Eğer buna bakmıyorsa işin içinde bir bit yeniği vardı. Alice durumu sevmedi. Yaşlı Van Buren tutuk boynuyla dışarıdan geldi. Tel kapıyı bir süre açık tuttu. Daha yağacak gibi dedi. Juan ona kısaca kuzeye giden ilk otobüse biniyorsunuz dedi. Van Buren fikrimi değiştirdim dedi. Sizlerle geliyorum. Şu köprüyü görmek istiyorum. İşte bakın size söylüyorum. Daha çok yağacak. Gitmek istediğinizi sanıyordum. Fikrimi değiştirebilirim değil mi? Şu köprüyü bir daha sorsanıza. İyiymiş dediler. Van Brunt ona söyleyeli şok oldu dedi. Siz buralarda yabancısınız. Sen Yistora Ormanı'nın ne kadar çabuk yükselebileceğini bilemezsiniz. Dağlardan akan sularla beslenince 1 saatte 30 santim yükseldiğini gördüm ben. Siz bir daha telefon edin. Juan'ın tahammülü taşmıştı. Bakın dedi. Bu otobüsü ben kullanıyorum. Hem de çoktandır kullanıyorum. Kusura bakmayın. Siz sadece yerinize oturun ve bana güvenin. Ya da güvenmeyin ama bırakın da ben bildiğim gibi kullanayım. Van Brunt yüzünü çevirdi. Ve Juan'a soğuk soğuk baktı. Sizinle gelip gelmeyeceğimi henüz bilmiyorum. Demir Yolları Komisyonu'na bir yazı yazmayı düşünüyorum. Siz de bir taşıma görevlisiniz. Bunu asla unutmayın. Juan hadi gidelim dedi. Alice gizlice kocasını izliyordu ama Juan ne kızın çantasını almıştı ne de ondan yana bakıyordu. Bu kötüydü. Alice bu işi sevmedi. Bildiği Juan değildi bu. Camille bavulunu kaptı, kapıya yöneldi. Bir erkekle yan yana oturmak istemiyordu. Yorgundu, kafasından olabilecekleri geçirdi. Mildred Pritchard evli değildi ama ondan hoşlanmamıştı. Buradaki işinden ayrılan kız otobüse binmişti bile. Kamil aceleyle kapıya gitti ve otobüsün basamaklarına tırmandı. Ernest Thornton ile Mr. Pritchard da olabildiğince hızlı onu izlediler ama Kamil otobüse binmişti bile. Norma sessiz sedasız oturuyordu. Gözleri düşmanca bakıyordu. Burnu kızarmış, parlamıştı. Norma yaptığından çok ürkmüştü. Kamil, izinle yanına oturabilir miyim şekerim diye sordu. Norma dik dik sarışına baktı. Bir sürü yer var dedi. İzninle oturayım, nedenini sonra söylerim. Norma bağışta bulunur gibi, buyur keyfine bak dedi. Bu kızın üstündeki elbiselerin pahalı olduğu belliydi. Anlamı yoktu bu işin. İnsanlar genellikle Norma'nın yanında oturmak istemezlerdi. Bunda bir neden vardı. Esrarengiz bir neden. Norma filmlerden biliyordu. Böyle olaylardan hoş bir film çıkabilirdi. Pencereye doğru yanaştı, kıza yer açtı. Norma, nereye gidiyorsun diye sordu. Los Angeles'a. Aa, ben de oraya gidiyorum. Orada mı oturuyorsun? Arada sırada. Lokantadan çıkan erkekler onun Norma'nın yanına oturduğunu gördüler. Bu nedenle yavaşladılar. Demek yer kapma yarışı olmayacaktı. Otobüsün arkasına toplaşıp bavullarını yerleştirmeye başladılar. Juan lokantanın kapısında bir an durakladı. Alice telin öbür tarafından kendisine bakıyordu. Boş ver dedi. Sabah epey patırtı oldu. Ben gelmeden ortalığı düzeltiver. Alice'in yüzü gerildi. Tam yanıt vereceği sırada Juan, yoksa bir gün eve dönmeyebilirim dedi. Alice'in soluğu kesildi. Kendimi iyi hissetmiyorum diye inledi. O zaman çabuk iyileşmeye bak. Uzatma. Kimse hastalardan hoşlanmaz. Kimse. Bunu da böylece bil. Konuşurken Alice değil çevresine bakıyordu. Alice telaşlandı. Juan döndü. Otobüse doğru yürümeye başladı. Alice dirseklerini tel kapının kirişlerine dayadı. Kocaman yaşlar gözlerini doldurdu. Yavaşça şişmanım dedi. Üstelik yaşlıyım Tanrım, yaşlandım. Gözyaşları burnuna dolunca burnunu çekti. Seni istesen genç kızlar bulabilirsin. Ya ben kimi bulurum? Kimseyi. Koca karıyım ben. Telin arkasından yavaşça burnunu çekti. Mr. Pritchard kızın arkasında oturup gözlemek isterdi ama karısı ön taraflarda bir yere geçince o da onun yanına yerleşmek zorunda kaldı. Mildred arkalarında bir sıraya tek başına oturdu. Pimpas otobüse bindi ve Mr. Pritchard'ın içinden geçirdiği koltuğa oturdu. Ernest Thornton da onun yanına. Juan, Van Brunt'un şoför mahallinin tam arkasındaki koltuğa oturduğunu üzüntüyle gördü. Sinirliydi. Gece doğru dürüst uyuyamamıştı. Sabahtan beri de kıyametler kopuyordu. Arka bagaja dikkatle bavulları yerleştirdi. Brandayla örttü, sonra da bagaj kapağını kapattı. Tel kapının arkasından bakan Alice el sağladı. Duruşundan ağladığını anladı. Ağlasın diye düşündü. Eli avuca sığmaz olmuştu. Bununla niye oturuyorum dedi kendi kendine. Herhalde tembelliktendi. Onu terk ettiğinde bir yıl sıkıntı olacaktı. Bunu göze almak istemiyordu. İstemese de kadını merak edecekti. Bu da başlı başına dertti. Bundan ayrılır ayrılmaz başka bir kadına gereksinim olacaktı. Bir sürü laf, kandırmaca demekti bu. Bir kızla yetivermek kolaydı ama bir kadınla aynı evde yaşamak başka şeydi. İnsan birisine alıştı mı başı daha az derde girerdi. Ayrıca Alice Meksika dışında lezzetli fasulye pişiren tek kadındı. Ne komik. Meksika'da kaba saba kadınlar bile güzel fasulye pişirirken burada bir tek Alice. Suyu bol, içine başka şeyler karıştırmadan yalnızca fasulye. Buralarda fasulyeye domatesten, kırmızı bibere, sarımsağa dek birçok şey koyuyorlardı. Oysa fasulye sade pişirilmeliydi. Juan gülümsedi. Sade fasulye aşkına diye söylendi. Bir neden daha vardı. Kadın onu seviyordu. Gerçekten seviyordu. O da bunu biliyordu. Böyle biri de bırakılamazdı. Bu bir yapıdır. Kendisine özgü bir mimarisi vardır. Kendinden bir şeyleri koparmadan böyle bir ilişki bitirilemezdi. Eğer insan kırılmadan yaşamak istiyorsa ister istemez katlanacaktı. Juan öyle başını derde sokacak insanlardan değildi. Tam otobüse binecekken geri döndü. Tel kapıya yaklaştı. Kendine iyi bak dedi. Gözleri sıcacıktı. Ağrıyan dişine iyi gelir. Bir fırt içki alıver. Yeniden otobüse doğru yürümeye başladı. Döndüğünde onu kör kütük sarhoş bulacağını biliyordu. Belki böylece sinirleri yatışır, kendini daha iyi hissederdi. Döndüğünde eğer Alice sızmışsa o da gider Norman'ın yatağında yatardı. Sarhoş olduğu zaman Alice'in kokusuna dayanamıyordu. Ekşi, acı bir kokusu vardı. Juan göğe baktı. Hava sakin gibi duruyordu ama yükseklerden esen bir rüzgar dağlara yeni yeni bulutlar getiriyordu. Bu bulutlar telaşla gökte diğer bulutlarla birleşiyor, kocaman kümeler meydana getiriyorlardı. Sabahki yağmur hala meşelerden süzülüyor, sardunyaların ortasında pırıl pırıl damlalar duruyordu. Ortalıkta hem büyük bir sessizlik hem de canlılık vardı. Her ne kadar Van Brunt hak vermek istemiyorsa da adamın hakkı vardı. Çok geçmeden gene yağmur başlayacaktı. Otobüsün basamaklarına çıktı. Van Brunt onu yerine oturmadan yakaladı. Rüzgarın ne yönden estiğini biliyor musun? Güneybatıdan. Bu bulutların nereden geldiğini biliyor musun? Güneybatıdan. Yağmurun nereden geldiğini biliyor musun? Güneybatıdan. Zafer kazanmış bir komutan gibi konuşuyordu. Juan ne yapalım dedi. Hepimiz de günün birinde öleceğiz. Kimimiz çok ıstırap çekecek. Belki sizi bir traktör ezer. Hiç traktörün ezdiği adam gördün mü? Van Brunt bunu da nereden çıkardın diye sordu. Bırak yağmur yağsın. Van Brunt benim traktörüm yok dedi. Bu eyaletteki en güzel 4 çift ata sahibim. Bu traktör lafı da neyin nesi? Juan marşa bastı. Tiz, cızırtılı bir ses duyuldu ama hemen arkasından motor çalıştı. Sesi de gayet iyiydi. Düzgün ve güzel. Juan koltuğunda döndü. Kit diye bağırdı. Kulağın arkada olsun. Pimples pekala dedi. Juan'ın kendisine gösterdiği güvenden son derece memnundu. Juan Alice'e el salladı. Sonra kapıyı kapattı. Tel kapının ardında Alice'in ne yaptığını göremiyordu. Şişeyi meydana çıkarmadan otobüsün gözden kaybolmasını bekleyecekti. İnşallah başına bir bela gelmez diye düşündü. Juan otobüsü lokantanın önünden döndürdü. San Juan de la Cruz'a giden karayoluna saptı. Bu çok geniş bir yol değildi ama düzgündü ve drenajı iyi yapılmıştı. Sular hemen süzülüyordu. Vadi ve tepeler güneş ışığıyla yıkanıyordu ama gökyüzünde dolaşan bulutların gölgesi de üzerlerine düşüyordu. Güneş de bulutlar da iç karartıcı bir grilikteydi. Hem ürkütücü hem hüzünlü bir görünümdeydiler. Sevgili 70 kilometre hızla yolunda gidiyordu. İyi bir otobüstü ve bu arkadan duyulan sesler de sağlıklıydı. Mr. Van Brunt traktörlerden hiçbir zaman hoşlanmadım dedi. Juan haklısınız ben de hoşlanmam diye katıldı. Birdenbire kendisini çok iyi hissetti. Van Brunt bir türlü işin arkasını bırakmıyordu. Juan ümitlerinin ötesinde başarı kazanmıştı. Van Brunt tutup boynunu hafif hafif çevirerek sakın siz falcı malcı olmayasınız diye sordu. Juan hayır dedi. Ben öyle şeylere inanmam da ben de hiç traktör edinmeyi düşünmedim zaten. Juan bir ara benim kardeşimi at teptiydi de kurtarmak mümkün olmamıştı demek istedi ama vazgeçti. Amma da korkak diye düşündü. Neden korkuyor acaba? 9. bölüm. San Juan de la Cruz kapkara bir yoldu. 1920'lerde Kaliforniya'da kilometrelerce beton yol yapılmıştı. Millet de ayaklarını direyip bu yollar dünyada eskimez. Eski Roma'nın yolları gibi bunlar da dayanıklı betondan yapıldı. Otlar betonu delemez dediler ama öyle olmadı. Lastik tekerlekli kocaman kamyonlar, yolları çiğneyen otomobiller betonu yıprattılar ve bir zaman sonra yol çatırdamaya başladı. Derken bir tarafı aşınıp yıkıldı, delikler açıldı. Kışın buzlar yoldaki çatlakların büyümesine yardımcı oldu. Böylece beton lastiğin zulmüne dayanamayıp bozuldu gitti. Sonra karayolları deliklere zift atıp buzlanmayı önlemeye çalıştılar ama bunun bir yararı olmadı. Sonunda yolları çakıl taşıyla asfalttan oluşan bir karışımla kapladılar. Bu bir süre idare etti çünkü üstünden geçen lastiklere sert bir yüzey oluşturmuyor, kah genişliyor, kah daralıyordu. Yazın yumuşuyor, kışın sertleşiyordu. Yavaş yavaş bütün yollar uzaktan gümüşmüş gibi görünen kara bir yüzeye büründüler. San Juan yolu uzun bir süre aynı düzdeki tarlaların arasından uzanıp gidiyordu. Tarlaların etrafı çizsizdi çünkü artık inek besleyen de yoktu. Arazi değerliydi, hayvancılığa değmezdi. Tarlalar karayoluna çıktı. Yolun kenarındaki hendeklere kadar uzanıyordu. Hendeklerde yabani hardal ve eflatun çiçekli yabani turp boldu. Hendeğin dibinde halı gibi mavi çiçekli yabani bakkalar vardı. Gelincikler kapanmıştı. Açan çiçeklerini yağmur yerle bir etmişti. Yol sıra dağların eteklerine kadar dümdüz uzanıyordu. Tepeler bir kadın gibi yuvarlak atlı, etten kemikten yapılmış gibi seksiydi. Her tarafı saran otlar genç deri gibi pırıl pırıldı. Tepeler ıslak ıslak parlıyorlardı. Bu düzgün ve iç açıcı yolda sevgili güzel güzel gidiyordu. Yıkanmış, pırıl pırıl karoseri hendeklerde birikmiş suya yansıyordu. Minicik boks eldivenleriyle bebek patikleri ön cama vurup duruyordu. Gudelip bakiresi torpido gözünün üstünden yolculara koruyucu gülücüklerle bakıyordu. Arkadan tatsız bir ses gelmiyor, diferansiyelin kendine özgü umurtusu duyuluyordu. Juan sırtını yasladı, yolculuğun tadını çıkarmaya hazırlandı. Önünde yolcuları rahatça görebileceği kocaman bir ayna vardı. Dıştaki aynadan da arkadan gelen araçları izleyebiliyordu. Yol bomboştu. Sadece bir iki araba geçti ama San Juan tarafından hiç gelen yoktu. Önce bu onu şaşırttı, sonra açıktan açığa merak etmeye başladı. Belki de köprü çökmüştü. Eğer çökmüşse o zaman gerisin geriye dönmek zorunda kalacaktı. Mecburen otobüs ahalisini San Yisori'ye götürecek, orada kendi başlarının çaresine bakmak üzere salıverecekti. Bu köprü tekrar yıplana kadar otobüs seferlerine ara vermek demekti. Aynanın arkaya baktığında Ernest Orton'un satış çantasını açarak içinden yanıp sönen sonra yok olan bir nesneyi Pimpas'a gösterdiğini gördü. Norma ile Sarışın kafa kafaya vermiş sohbet ediyorlardı. Hızını biraz arttırdı. Sarışın'a bulaşmamaya karar verdi. Kıza yanaşmak mümkün değildi. Şu anda elde edemeyeceği bir şey için dertlenmeyecek kadar olgunlaşmıştı. Eline fırsat geçse ne yapacağını pekala biliyordu. Kızı ilk gördüğünde böğrüne bir sızı saplanmıştı. Şimdiye kadar normal, Camille biraz çekingen davranmıştı. Ona oldukça soğuk davranmış, sonra ısınmıştı. Ama Camille'in onu bir kalkan gibi kullanmaya gereksinimi vardı. Zaten gidecekleri yol da aynıydı. Norma yavaşça sarışının kulağına Ernest Horton'un işitemeyeceği bir sesle "Biliyor musun?" dedi. "Ben Los Angeles'a hiç gitmedim. Orada nereden nereye gidileceğini bile bilmem." Camille "Pekala ne yapacaksın?" diye sordu. "Herhalde bir iş bulacağım. Garsonluk falan gibi. Sonra da artist olmak istiyorum." Camille gülümsedi. "Sen önce garsonluk bul," dedi. "Sinema aslanın ağzında." Norma "Sen artist misin?" diye sordu. "Sanki artist misin gibi görünüyorsun." Camille "Hayır," dedi. "Ben dişçide çalışırım. Dişçide hemşirelik yaparım." Nerede oturuyorsun peki? Evde mi, otelde mi yoksa pansiyonda mı?" Camille "Oturacak bir yerim yok," dedi. "Chicago'ya gitmeden bir kız arkadaşımla bir apartman katı kiralamıştık." Norman'ın gözleri parladı. "Birikmiş biraz param var," dedi. "Belki ikimiz bir yer tutarız. Eğer bir lokantada iş bulursam o zaman yemeğe de para vermem. Hatta eve de getirebilirim." Norman'ın gözleri ihtirasla parladı. "Kirayı bölüşürsek masrafım azalır. Belki gezilere bile katılırım." Camille bu kıza karşı içinde bir yakınlık duydu. Kırmızı burnuna, renksiz suratına, çipil gözlerine bakıp "Dur bakalım, Tanrı ne gösterecek?" dedi. Norma biraz eğildi. "Bu senin saçının doğal rengi biliyorum," dedi, "ama nasıl yapılacağını bana öğretirsen saçlarımı boyamak istiyorum. Baksana saçlarım nasıl zayıf, kötü işte." Camille güldü. "Saçımın asıl rengini görsen şaşarsın," dedi. Dur bir dakika." Dikkatle Norma'nın yüzüne baktı. Krem, rimel ve pudranın kızı nasıl göstereceğini düşünmeye çalıştı. Saçları pırıl pırıl olsa, gözleri farla biraz büyütülse, ağzına rujla bir şekil verilse, yüzünün nasıl olacağını düşündü. Camille'in güzelliğe pek aldırdığı yoktu. Lorraine makyajsız bir şeye benzemezdi ama pekala da başarılıydı. Bu kıza yardım edip elini yüzünü düzeltmenin keyifli olacağını aklı yattı. Bir de bakarsın Lorraine'den daha iyi olurdu. "Dur bakalım bir düşünelim," dedi. "Burası çok güzeldir. Arada sırada böyle bir yerde oturmak hoşuma gider." Ne olabileceğini düşündü. Norma'yı adam edecekti. Özen gösterirse pekala başarılı olabilirdi. Sonra Norma biriyle tanışacak, gösteriş için adamı eve getirecek, adam da Camille'in peşine düşecek, Norma da ondan nefret edecekti. İşte aynen böyle olacaktı. Aman canım, kimin umurunda? Bunlar oluncaya kadar gayet iyi vakit geçebilirdi. Belki de Norma'nın adamı ne zaman eve getireceğini tahmin edip o sırada evde bulunmazdı. Kendini bir an kıza yakın hissetti. "Dur bakalım hele," dedi. Juan yolda ezilmiş bir tavşan gördü. Birçokları böyle hayvan ezmekten hoşlanabilirdi ama Juan öyle değildi. Direksiyonunu kırarak ölü hayvanı ortalamaya çalıştı. Tekerleklerin altında çatırtı duyulmadı. Hızı 70 kilometreydi. Bazı büyük otobüsler karayolunda 100 kilometre hız yapıyorlardı ama şu an ne de olsa bol bol vakti vardı. Dağın eteğine dolanana kadar daha 3-4 kilometre yolu vardı. Şu an bir elini direksiyondan çekerek gerindi. Mildred Pritchard'da yanından geçtikleri elektrik direkleri sanki gözlerine çarpıyormuş gibi geldi. Yeniden gözlüğünü takmıştı. Aynadan Juan'ın yüzüne baktı. Oturduğu yerden yandan biraz fazlasını görebiliyordu. Sık sık kafasını kaldırıp sarışını dikizlediğini fark etti. Kıskançlıkla içi burkuldu. O sabah olanlara hala şaşıyordu. Juan fark etmediyse başka da kimse anlamamıştır diye düşündü. Olaydan dolayı bir tarafı hala şişikti ve kaşınıyordu. Kafasında bir cümle devamlı tekrarlanıp duruyordu. Sarışın değildi, dişçide çalışmıyordu, adı da Camille olamazdı. Cümle bir daha sonra bir daha tekrarlandı. Derken içinden güldü. "Onu mahvetmeye çalışıyorum," diye düşündü. "Aptalca bir iş yapıyorum. Kıskandığımı niye kabullenmiyorum? Pekala kıskanıyorum. Tamam, kabullenince sanki daha az mı kıskanmış oluyorum? Hiç de değil. Babamı gülünç mevkiye düşürdü. Tamam, babamın gülünç olması beni ırgalıyor mu? Umurumda değil. Tabii beraber değilsek. Etraftan onun benim babam olduğunu anlamalarını istemiyorum. Hepsi bu. Yok, bu da doğru değil. Onunla Meksika'ya gitmek istemiyorum. Söyleyeceği her şeyi şimdiden duyabiliyorum." Rahat değildi. Otobüsün sallantısı rahatsızlığı arttırıyordu. "Basketbol," diye düşündü. İşte bu. Baldırlarındaki kasları sıktı ve kısa saçlı mühendislik öğrencisini düşündü. Onunla olanları düşlemeye çalıştı. Mr. Pritchard hem yorulmuş hem de sıkılmıştı. Sıkıldığı zaman kırıcı olabilirdi. Kıpırdandı. Karısına "Zengin memleket," dedi. "Kaliforniya Amerika'nın neredeyse bütün sebzesini yetiştirir." Mr. Pritchard eve döndükten sonra yapacağı konuşmaları duyar gibi oluyordu. Kilometrelerce yeşil tarlalardan geçtik. Gelincikler kır çiçekleriyle bahçe gibiydi. Derken küçük bir yerden sarışın bir kız bindi otobüse. Bütün erkekler deli divane oldular. Elit bile. Bir hafta sonra kendisine takıldım. Mektupta da bahsedebilirdi. O boyalı kuklanın pek şeker bir kız olduğundan emindim. Sözüm ona dişçide hemşirelik yapıyormuş. Bence mutlaka artistti. Figüran yani. Hollywood'da bunlardan geçilmiyor. İstatistiklere göre 38 bin kadarmış. Büyük şirketler var. 38 bin kişiye göre. Kafası hafifçe sallanıyordu. Bernick aç ve uykusuzdu. Dur bakalım başımıza neler gelecek diye düşündü. Mr. Pritchett karısı düşlere daldı mı hemen fark ederdi. Bu kadar yıllık karısının kendisini dinlemediğini anlar, normal zamanda konuşmasına devam ederdi. Özellikle Bernick onu dinlemezken sorunları ona anlattığında olayları aydınlanırdı. Rakamlar ve ufak tefek bilgileri aklında iyi tutardı. Örneğin Salinas Vadisi'ne ne kadar şeker pancarı üretildiğini biliyordu. Bir yerde okumuştu. Her ne kadar bu bilgiyi gereksinimi yoksa da aklında kalmıştı. Böyle şeyleri bilmenin iyi olduğunu savunurdu. Ama neye iyi geldiğini bilmezdi. Şimdi bu bilgilerle uğraşmaya niyeti yoktu. Otobüsün arkasından gelen kuvvetli bir akımın etkisindeydi. Arkasına dönüp sarışına bakmak istiyordu. Onu görebileceği bir yerde oturmak istiyordu. Horton'la Pimpus kızın arkasındaydılar. Karşısına oturup bakamazdı ya. Mrs. Pritchett sordu. Sence kaç yaşında var? Soru onu şaşırttı çünkü o anda aynı şeyi düşünüyordu. Kim kaç yaşında? Genç hanım, sarışın hanım. Ha o mu? Nereden bileyim? Yanıt o kadar kabaydı ki karısı şaşırdı. Hatta kırıldı. Bunu fark edince düzeltmeye kalktı. Kadınlar kadınları daha iyi bilirler dedi. Sen benden daha iyi tahmin edebilirsin. Nereden edeceğim? Yüzünde bir ton boya var. Saçı da boyalı. Bütün bunları tahmin etmek çok güç. Sadece merak ettim. Bence 25-30 arası bir şey. Mr. Pritchett bunu ben bilemem. Pencereden dışarı yaklaşan tepelerin eteklerine baktı. Avuçları terlemişti.